Küçük Arı, Chris Cleave. 17. Ayrım. Böyle davrandığı zamanlarda normal olarak ne yaparsın? Başa çıkarım, her zaman başa çıkarım, ah tanrım. Bana ne olduğunu bilmiyorum arı. Nasıl başa çıkılacağını unuttum. Sara yüzünü elleriyle kapadı, oyun lideri onu uzaklaştırdı ve oturttu. Köşeye Charlie'nin yanına gitti, onun yanında durup ben de yüzümü köşeye döndüm. Ona bakmadım, tuğlalara baktım ve hiçbir şey söylemedim. Tuğlalara bakmak ve bir şey söylememek konusunda iyiydim. Gözetim merkezinde bunu 2 yıl boyunca yapmış ve rekor kırmıştım. Bu çocuk yuvasında adamlar birden gelirlerse ne yapacağımı düşünüyordum. Kolay bir oda değildi, bana inanın. Mesela kendinizi kesebileceğiniz hiçbir şey yoktu. Bütün makaslar plastiktendi ve uçları yuvarlaktı. Bu odada kendimi aniden öldürmem gerekse bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Uzun bir zaman sonra Charlie bana baktı. Ne yapıyorsun dedi. Omuz silktim. Buradan nasıl kaçacağımı düşünüyorum. Sessizlik, Charlie iç çekti. Batman kostümümü aldılar. Neden yaptılar bunu? Çünkü Batman kostümümün içine çişimi yaptım. Yere çömelip Charlie'nin gözlerinin içine baktım. Senle ben aynıyız. Buna benzer bir yerde 2 yıl geçirdim. Bize istediklerini yaparlar. Bu kafanı mı bozuyor? Charlie başını salladı. Benim de kafamı bozuyor dedim. Arkamızda yuvanın geri kalanının kendi işlerine döndüğünü duyabiliyordum. Çocuklar yeniden konuşmaya, bağırışmaya başladılar. Kadınlar da yardım etmeye, gülmeye ve azarlamaya. Bizim köşemizde ise Charlie yere bakıyordu. Babamı istiyorum dedi. Baban öldü Charlie. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Evet, cennette. Evet, cennet nerede? Bunun gibi bir yer, bir çocuk yuvası, bir gözetim merkezi ya da garip bir uzak ülke gibi bir yer. Eve senin yanına gelmek istiyor ama yapamıyor. Senin baban da benim babama benziyor. Aa, senin baban da mı öldü? Evet Charlie, babam öldü, annem öldü, ablam da öldü, hepsi öldü. Neden? Omuzlarımı silktim. Kötü adamlar onları aldı Charlie. Charlie yerdeki küçük kırmızı kağıt parçasını almak için eğildi, yırttı ve tadına bakmak için diline sürdü. Islanan kağıt parmaklarına yapıştı, dilini dişlerinin arasına sokup kağıdı parmaklarından çıkarmaya konsantre oldu, sonra yukarı baktı. Sen de benim gibi üzgün müsün? Gülümsemeye çalıştım. Üzgün mü görünüyorum Charlie? Charlie bana baktı, kollarının altından gıdıkladım, gülmeye başladı. Üzgün gibi mi görünüyoruz ha? Sen ve ben, üzgün müyüz biz şimdi? Charlie nihayet gülmeye ve kıpırdanmaya başladı. Onu kendime çekip gözlerinin içine baktım. Üzülmeyeceğiz Charlie. Ne sen ne de ben. Özellikle sen Charlie. Çünkü sen dünyanın en şanslı çocuğusun. Neden olduğunu biliyor musun? Neden? Çünkü bir annen var Charlie ve seni seviyor. Bu da bir şeydir değil mi? Charlie'yi hafifçe annesine doğru ittim. Koşarak annesine gitti. Yüzünü elbisesine gömdü. Birbirlerine sarıldılar. Sara aynı anda hem ağlıyor hem gülümsüyordu. Charlie'nin kulağına konuştu. Charlie, Charlie, Charlie. Ardından Charlie'nin sesi duyuldu. Annesinin elbisesine yaslandığı için sesi boğuk çıkıyordu. Ben Charlie değilim, anne Batman'im. Sara Charlie'nin omzunun üzerinden bana baktı. Konuşmadan sadece ağzını oynatarak teşekkür ederim dedi. Charlie'yi aramızda sallayarak eve döndük. Muhteşem bir gündü. Güneş sıcaktı, havada arı vızıltıları ve her yerde çiçek kokuları vardı. Kaldırımın yanında evlerin yumuşak renklerle dolu ön bahçeleri vardı. Umut dolu olmamak zordu. Sana bütün İngiliz çiçeklerinin adını öğretmeyi düşünüyorum dedi Sara. Bu fuşya, bu gül, bu da hanım eli. Ne var, niye gülüyorsun? Burada hiç keçi yok, bu yüzden bu kadar güzel çiçekleriniz var. Sizin köyünüzde keçi mi vardı? Evet ve bütün çiçekleri yerlerdi. Üzüldüm. Üzülme, biz de keçileri yerdik. Sara somurttu yine de. Hanım ellerim olmasını tercih ederdim sanırım. Bir gün seni geldiğim yere götürürüm. Bir hafta sadece manyok yedikten sonra bana hanım elim olmasını mı yoksa keçin olmasını tercih ettiğini söylersin. Sara gülümsedi ve hanım el tomurcuğunu koklamak için eğildi. Yine ağladığını gördüm. Ah, çok özür dilerim dedi Sara. Durduramıyorum, şu hale bak, darmadağınık oldum. Charlie annesine baktı, her şeyin yolunda olduğunu göstermek için başını okşadım. Tekrar yürümeye başladık. Sara mendille burnunu sildi. Bu şekilde ne kadar devam ederim sence? Ablamın ölümünden sonra benim için bir yıl sürmüştü. Yeniden sağlıklı düşünmeye başlamadan önce mi? Yeniden düşünebilmeye başlamadan önce. Başlangıçta sadece koştum, koştum, koştum. Olduğu yerden uzaklaşmak için, anlıyor musun? Sonra gözetim merkezi geldi. Çok kötüydü. Orada sağlıklı düşünmek mümkün değildi. Bir suçla itham edilmiyorsan, düşünebileceğin tek şey beni ne zaman bırakacaklar sorusudur. Ama sana hiçbir şey söylemezler. Bir ay sonra, 6 ay sonra belki burada yaşlanacağım diye düşünmeye başlarsın. Belki burada öleceğim. Belki çoktan öldüm. İlk yıl bütün düşünebildiğim kendimi öldürmekle ilgiliydi. Herkes öldüğü zaman bazen onlara katılmak daha kolay olurdu diye düşünürsün, anlıyor musun? Ama ilerlemek zorundasındır. İlerle, ilerle derler sana. Sanki inat ediyormuşsun gibi. Sanki keçiler gibi çiçeklerini çiğniyormuşsun gibi. İlerle, ilerle. Akşam 5'te sana ilerlemeni söylerler ve 6'da yeniden hücrene kilitlerler. Orada sana hiç yardımcı olmadılar mı? İçimi çektim. Bize yardım etmeye çalıştılar, anlıyor musun? Bazı iyi insanlar vardı, psikiyatrlar, gönüllüler, ama orada bizim için yapabilecekleri o kadardı. Psikiyatrlardan birisi bana demişti ki, böyle bir yerde psikiyatri, uçak kazasının orta yerinde yemek servisi yapmak gibidir. Doktor olarak senin iyi olmanı istiyorsam, sana peynirli turşulu sandviç yerine bir paraşüt vermeliyim. Aklının iyi olması için önce özgür olman gerekir, anlıyor musun? Sarah mendilini gözlerinin kenarına bastırdı. Dışarıda daha kolay olduğundan emin değilim arı. Ama sana yardım edeceğim. Sarah gülümsedi. 16 yaşındasın, göçmensin, yetimsin. Benim sana yardım etmem lazım. Durdurmak için Sarah'ı omuzlarından çektim, sol elini alıp ona uzattım. Charlie durmuş iri gözlerle bize bakıyordu. Bak Sara, sen zaten bana yeterince yardım ettin. Benim için kendi parmağını kestin, hayatımı kurtardın. Daha fazlasını yapmalıydım, ablanı da kurtarmalıydım. Nasıl? Bir şeyler düşünmeliydim. Başımı salladım. Yapabileceğin her şeyi yaptın Sara. Ama asla bu durumda olmamalıydık Ara, anlıyor musun? Gitmeye hakkımızın olmadığı bir yere tatile gittik. Peki ya orada olmasaydınız Sara? Eğer sen ve Andrew orada olmasaydınız, Nikuruka ve ben ikimiz de ölmüştük. Charlie'ye döndüm. Annen benim hayatımı kurtardı, bunu biliyor musun? Beni kötü adamlardan kurtardı. Charlie annesine baktı. Batman gibi mi dedi? Sarah gülümsedi. Yaptığımdan dolayı yeniden yaşlar gözlerine hücum etmişti. Yarasa anne gibi. Bu yüzden mi parmağın yok? Bu yüzden parmağım yok, evet canım. Kötü adamlar mı aldılar, penguen mi? Hayır bir tanem, puffin mi? Sara güldü. Evet canım, o aptal kutup martısı. Charlie sırıttı. Pis, pis muffin dedi ve önümüzdeki kaldırıma doğru koşup benim gözlerimin göremediği kötü adamları silahlarıyla vurdu. Sara bana döndü. Çok yaşa sen dedi. Kolunu sıkıca tuttum ve sol elinin avucunu sol elimin üstüne koydum. Parmaklarını elimin altına yerleştirdim. Sarah'ın olmayan parmağının altından bir tek parmağım görünüyordu sadece. Nasıl olabileceğini gördüm. Nasıl yeniden bir hayat kurabileceğimizi gördüm. Düşünmesi çılgınlıktı ama kalbim deli gibi çarpıyordu. Sana yardım edeceğim dedim. Eğer kalmamı istersen işte böyle olacağız. Belki bir ay kalabilirim, belki yalnızca bir hafta. Günün birinde adamlar gelirler. Ama burada olduğum sürece senin kızın gibi olacağım. Seni annem gibi, Charlie'yi kardeşim gibi seveceğim. Sara bana baktı. Tanrım dedi. Ne oldu? Diğer annelerle yuvadan eve dönerken tuvalet eğitimi ve pastalardan söz ederiz sadece. Sara'nın elini bıraktım ve gözlerimi yere indirdim. Ah arı, üzgünüm dedi. Her şey biraz üzücü, biraz fazla ağır, hepsi bu. Kafam çok karışık. Düşünmek için biraz zamana ihtiyacım var. Tekrar Sara'ya baktım. Gözlerinde onun için yeni olan bir şey gördüm. Ne yapacağını tam olarak bilememe duygusu. Gözleri henüz doğmuş bir yaratığın gözleriydi. Dünyayı tanımadan önce gözlerinde sadece korku vardı. Bu ifadeyi çok iyi tanıyordum. Benim gibi gözetim merkezinin kapısında o kadar çok itilip kakılan insan gördükten sonra bu bakışı tanımak çok kolaydır. Bu yüzden bu acıyı Sara'nın hayatından elimden geldiğince çabuk uzaklaştırmak istedim. Üzgünüm Sara. Lütfen söylediklerimi unut. Gidiyorum, anlıyor musun? Gözetim merkezindeki psikiyatr haklıydı. Benim için hiçbir şey yapamadı. Ben hala deliyim. Sara bir şey söylemedi, sadece kolumu tuttu ve Charlie'yi takip ettik. Charlie koşuyor, bahçelerin önlerindeki güllerin başlarını yumrukluyordu. Her biri birdenbire ve taç yapraklarının sessiz patlamasıyla yere düştüler. Nikuruka ile olan hikayem gibi, Yevette ile olan hikayem gibi. Üzerlerinden geçerken ayaklarım taç yapraklarını ezdi ve hikayemin sadece sonlardan ibaret olduğunu fark ettim. Eve dönünce Sara'nın mutfağında oturduk, yeniden çay içtik. Bunun son kez olup olmadığını merak ettim, gözlerimi kapadım. Köyüm, ailem, kaybolan bu tat. Her şey yok oluyor. Buharlaşıyor ya da kuma karışıyordu. İyi numaraydı. Gözlerimi açtığımda Sara beni seyrediyordu. Biliyor musun arı? Söylediklerini düşünüyordum. Kalman konusunda söylediklerini. Birbirimize yardım etmemiz konusunda söylediklerini. Sanırım sen haklısın. Belki ağır konular konuşmanın zamanıdır artık. Belki bu zamanlar ağır zamanlardır. 6. Zor zamanlar Londra'da gri, uğursuz bir günde başlamıştı. Ciddi bir şeyler aramıyordum oysa. Dürüst olmak gerekirse biraz değişiklik arıyordum. Charlie neredeyse 2 yaşındaydı ve ben erken anneliğin içe dönük evresinden çıkmak üzereydim. Yeniden en sevdiğim eteklerin içine girebiliyordum. Kendimi kanatlarımı gösteriyor gibi hissediyordum. Arazide bir gün geçirmeye karar verdim. Yazı işlerindeki kızlara insanın tek başına bir makale hazırlayabilmesinin mümkün olduğunu hatırlatmak için geliştirilmiş bir fikirdi bu. Elemanlarıma biraz röportaj yapmalarını telkin ederek bütçemden tasarruf edebileceğimi umuyordum. Basit bir meseleydi. Ofistekilere dalga geçerek kısa ve öz, etkili sözcükleri numune kutularının üzerine karalamak yerine kağıda sıralı olarak yazmaları gerektiğini söyledim. Sadece elemanlarımın mutlu olmalarını istiyordum. Onların yaşındayken gazeteciliğin basamaklarını hızla tırmanır ve işimle mest olurdum. Yozlaşmaları ortaya çıkararak, gerçekleri göstererek. Kötülerin üzerine yürüyüp, kim, neden, ne zaman, nasıl ve nerede diye sorma yetkisi nasıl da uyardı üzerime. Ama şimdi Marşam Caddesi'ndeki İçişleri binasından 10.30'daki röportajı beklerken dört gözle beklediğim şeyin bu olmadığını anlamıştım. Belki 20'sinde insan hayat hakkında doğal olarak meraklı oluyor ama 30'unda birinin hala meraklı olması kuşku verici. Tazeliklerinden bir şeyler bulaşır umuduyla yeni not defterime ve ses kayıt cihazıma sarıldım. Andrew'a kızmıştım. Bir muhabir gibi bile görünmüyordum. Spiral telli not defterim el değmemiş beyazlıktaydı. Beklerken hayali röportajlardan notlarla karaladım defterimi. Çalışanlar sabah kahveleri mukavva tepsilerinde dengede tutmaya çalışarak İçişleri binasının lobisinden ayaklarını sürüyerek geçiyorlardı. Marks & Spencer pantolon takımlarından etleri pırtlamış, elektrikten ve enerjiden yoksun kadınlar sallanarak yürüyorlardı. Erkekler kravatları yüzünden boyundurağa vurulmuş ve oksijensiz kalmış gibi görünüyorlardı. Herkes iki büklüm ya da deli gibi öfkeliydi. Hafta sonu tatilinde havanın nasıl olacağını sunmaya hazırlanan hava durumu yorumcuları gibi dolaşıyorlardı. Yazmak istediğim makaleye odaklanmaya çalıştım. İhtiyacım olan şey iyimser bir yazıydı. Aydınlık ve pozitif bir şey. Kesinlikle Andrew'un Times'daki köşesinde yazdıklarına benzemeyen bir şey, başka bir deyişle. Andrew'la tartışmıştık. Yazdıkları giderek daha kasvetli bir hal alıyordu. Sanıyorum İngiltere'nin gerçekten dibe battığına inanmaya başlamıştı. Suç yayılıyor, okullar başarısız oluyor, göç artıyor ve toplumsal ahlak çöküyordu. Sanki bütün kötülükler yayılıyor, genişliyor ve bir şeylerin içine sızıyor ve ben nefessiz kalıyordum. Charlie artık neredeyse 2 yaşındaydı. Sanırım ben de çocuğumun içinde yaşayacağı geleceği gözden geçiriyor ve bu dırdırlanmaların en yapıcı strateji olmadığını düşünüyordum. Neden hep lanet olası bir biçimde olumsuz davranmak zorundasın diye sordum Andrew'a. Madem memleket gerçekten kötüye gidiyor, o zaman niçin bu konuda bir şeyler yapan insanları yazmayalım? Aa, öyle mi? Kimi mesela? Pekala, iç işlerini mesela. En ön saftakilerden birine de olsa. Ah, çok zekice Sara, gerçekten çok zekice. Çünkü insanlar iç işlerine hakikaten güvenirler, öyle değil mi? Peki bu yüce eserine ne isim vermeyi düşünüyorsun? Başlığı mı soruyorsun? Pekala. İngiltere için savaşa ne dersin? Biliyorum, biliyorum. Andrew kahkahalarla güldü. Sıkı bir ağızdalaşına giriştik. Dergimle nihayet yapıcı bir şeyler yapmaya çalıştığımı söyledim. Eninde sonunda kendi dergimin dinamiklerinden çıktığımı söyledi bana. Son 10 yılda üzerinde çalıştığım her şey çocukçaydı. Ne kadar acı verici. İçişleri binasına geldiğimde hala öfkeliydim. Her zaman bir Surrey kızı olacaksın değil mi? Andrew'un gider ayak söylediği iğneleyici sözler bunlar olmuştu. İçişlerinden tam olarak ne talep edeceksin bu aşağılık ülke için Sara? Bombardıman uçaklarıyla rüküşleri bombalamalarını mı? Andrew'un açtığı yaraları deşmekte tanrı vergisi bir yeteneği vardı. Charlie doğduğundan beri ilk hırlaşmamız değildi bu ve her zaman sonunda aynı şeyi yapar, tartışmayı benim çocuk eğitimime getirirdi ki bu da sanki başa çıkamadığım tek konuymuş gibi beni çıldırtırdı. Kılıksız memurlar etrafımda dolaşırken lobide durdum. Gözlerimi kırpıştırarak ayakkabılarıma baktım ve günün ilk mantıklı düşüncesine ulaştım. Yazı işlerindeki elemanlarıma bir ders vermek için dışarı çıkmadığımı anladım. Üst düzey editörler bütçelerinden birkaç kuruş tasarruf etmek için röportaj yapmaya geri dönmezlerdi. Tamamen Andrew'a bir ders vermek için buradaydım. Ve saat tam 10'da Lawrence Osborne aşağı gelip kendini tanıttığında uzun boylu, güler yüzlü, dikkat çekici derecede yakışıklı olmayan biriydi. Andrew'a vereceğim dersin ille de yazı işleriyle ilgili olmasının gerekmediğini anlamıştım. Lawrence notlarına baktı, şaşılacak şey dedi. Bu röportajın düşmanca olmadığını belirtmişler. Ona öfkeyle baktığımı fark ettim, utandım. Ah tanrım, özür dilerim, kötü bir sabah. Önemli değil, sadece bana iyi davranmaya çalışacağınızı söyleyin. Bugünlerde sanki bütün gazeteciler bize kin besliyor gibiler. Gülümsedim. Size iyi davranacağım, sanırım müthiş bir iş yapıyorsunuz. Ah, bizim gördüğümüz istatistikleri görmediğiniz için böyle konuşuyorsunuz. Güldüm, Lawrence kaşlarını kaldırdı. Şaka yaptığımı sanıyorsunuz dedi. Sesi düz ve sıradandı. Özel okula gitmiş birininki gibi tınlamıyordu. Sesli harfleri telaffuzunda bir kabalık vardı ya da dizginleşmiş bir yabanılık hissi. Sanki bunun için çaba harcıyor gibiydi. Sesini konumlandırmak kolay değildi. Bana binayı gezdirdi. Yasal olmayan varlıkları geri kazanma dairesine ve adli sicil bürosuna baktık. İş yapılıyormuş gibiydi. Ama gevşek bir hava vardı. Biraz suç işlemeyi caydıralım, biraz kahve içelim. Böyle bir hava söz konusuydu. Doğal malzemeyle kaplanıp doğal ışıklarla aydınlatılmış yapay galeriden geçtik. Peki Lawrence dedim, İngiltere'nin sorununun ne olduğunu düşünüyorsunuz? Lawrence durup bana döndü, yüzü renkli camdan süzülen sarı ışıkla parladı. ''Yanlış adama soruyorsunuz.'' dedi. ''Eğer bunun cevabını bilseydim derhal çözümlerdim.'' ''İç işlerinde yapılması gereken şey bu değil mi? Çözümlemek.'' ''Aslında ben buradaki dairelerden birinde çalışmıyorum. Beni bir süre şurada burada denediler ama sanırım yüreğimi vererek çalışmadım. Böylece basın bürosuna geldim. Ama mutlaka bir fikriniz vardır.'' Lawrence içini çekti. Herkesin bir fikri vardır, öyle değil mi? Belki de bu ülkenin sorunu bu. Ne oldu, neden gülümsüyorsunuz? Bunu benim kocama söylemenizi isterdim. Aa, onun da fikirleri var, öyle mi? Hem de çok çeşitli konularda. Güzel, belki o burada çalışmalıydı. Siyasal çekişmeyi severler, gerçekten severler. İlk röportaj yapacağınız kişi mesela... Lawrence notlarına bakarak bir isim aradı. Efendim dedim, ben sizinle röportaj yapacağımı sanmıştım. Lawrence başını kaldırdı. Ah hayır, ben sadece aracıyım. Özür dilerim, söylemem gerekirdi. Aa. 17. ayrımın sonu sayfa 200, devamı 18. ayrımda.